Ayrım 25. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 215. O anda gözü dönen çelimsiz Talip yumruğunu adamın burnuna yapıştırmış, sırf şarkı mırıldandığı ve korsanı İbne Kovboylar adıyla piyasaya çıkan Brokeback Mountain filmini beğendiğini ağzından kaçırdığı için eşcinsel olduğunu zanneden Remzi'yi öldüresiye döverek hastanelik etmişti. Remzi'nin burnunu kırmasaydı 27 gün de yatmazdı. Ama Remzi'nin çirkef karısı yakasına yapışıp ortalığı ayağa kaldırdı. Mahkemede bu dayağın sebebini ne Remzi söyleyebildi ne de Talip. Borç yüzünden tartıştık diye kestirip attılar. Karısı başının etini yese de Remzi şikayetçi olmaya cesaret edemeyince konu kapandı gitti. Kız İsmet'in ay gazı sonuna kadar açıp yatağa girdiği sırada Gülnazmiye dükkanının açılmayacağına kanaat getirmiş, pasajlı çarşıdan çıkmıştı. Şehirde ne kadar çamaşırcı varsa bir bir dolaştı, sonunda rüyasına girip çok üşüdüğünü söyleyen yeşil gözlü Barış'ına kalitesi tam içine sinmese de idare eden yün çamaşırlar aldı. Hastaneye vardığında akşam olmak üzereydi. Kalın bulutların arkasından yüzünü göstermeyen güneşin batmasına birkaç saat kalmıştı. Deli gibi aşık kız Servinaz ablasından fırça yiyeceğini sanıyor, söyleyecek yalan arıyordu. Oysa geceki yangından beri heyecanın bir türlü yatışmadığı hastanede, Gülnazmiye'nin o saate kadar işe gelmediğini fark eden bir Allah'ın kulu bile yoktu. Sevgilisini bir an önce bulup ısıtmak istediği için sağına soluna bakmadan hızla yürürken tavşan dudaklı Ayşe Nuran Serbest'le çarpıştı, çamaşır poşetini düşürdü. Öfkeli kadın yanından bir özür bile dilemeden geçip gitti. Barış'ın koğuşunda yangın çıktığını öğrenince sevgilisine bir şey oldu diye Gülnazmiye'nin yüreği oynadı. Her yerde tırım tırım Barış'ı aradı bulamadı. Sonunda çekine çekine Servinaz ablasına sordu. Kadın Barış'ın tespit edilip ilaçlarla uyutulduğunu söyleyince dünya başına yıkıldı. Nedenini bile sormadan hızla başhekimin odasına yöneldi. Bu olayda Romanya Elçiliği maslahat güzarı Emil Pavulescu ile aşk hayatı yaşadığını, bizzat Barış'ın ağzından duyduğu hain anne Veda Alkan'ın parmağı olduğundan kuşkusu yoktu. Ne olduğunu tahmin edemiyor ama kendisi Barış'ı kurtarmak istedikçe annesinin çocuğu daha da batağa yolladığını düşünmekten kendini alamıyordu. Mesleki kariyerinin daha başlamadan sona ermesini göze aldı. İnternetin başında iyice salaklaşmış sekreteri Nemişo'yu gafil avlayarak başhekimin odasına daldı. Adam çok kötü bir gün geçiriyordu. Geceki yangınla bozulan sinirleri, kimseye bir şey olmaması ve olayın büyümemesi nedeniyle bir parça düzelmiş, jinekoloğun bardağının dibindeki çayı yüzüne fırlatmasıyla tekrar bozulmuştu. Genç psikologu ala al moru mor, nefes aldıkça iri göğüsleri inip kalkar bir halde karşısında görünce aklı karıştı. Kıza Gül Hanım diyecek yerde Melek Hanım dedi. Gülnazmiye Görgün'ün kariyerini Allah korudu o gün. Tam cırlayacak, başhekimi hain bir komplonun parçası olmakla suçlayacak, böylece Barış'a olan büyük aşkını ağzından kaçıracak, sonrasında büyük olasılıkla bu yakışıksız davranışı siciline işlenecek, hatta belki de ceza alacakken başhekimin telefonu çaldı. Başhekim gençliğinin seks ilahisi Melek Görgün'ü aklından geçirerek iri göğüslerine baktığı kıza Melek dediğini, ağzından çıktığı anda fark etmiş ve kız bakışlarını yakalayacak "Vay göğüslerime baktı, beni taciz etti" diyerek olay çıkaracak diye ödü kopmuştu ki telefon imdadına yetişti. Gülnazmiye'ye bir saniye deyip telefona bakarken daha konuşanın kim olduğunu anlamadan Bodur nöropsikiyatr Nebahat Özdamar odaya girdi. Hademe kulaksız Ziya'yı şikayete başladı. Kadın zırıl zırıl ağlıyor, Ziya'nın taşıyıver dediği kutuları taşımadığını, odasının tozunu almadığını, koridoru paspas yapmadığını ardı ardına anlatarak kimsenin kendisini adam yerine koymamasından yakınıyordu. Gül Nazmi'ye iki gözü iki çeşme nöropsikiyatr bastırmak isteyerek son derece üst perdeden bir sesle ''Hocam barış bakışı neden tespit ettirdiğinizi sorabilir miyim?'' diyordu ki Nemişo içeri girip başhekime hamamın su vanasının patladığını, bodrumu dize kadar su bastığını haber verdi. Başhekim fena halde bunaldı, elindeki ahizeyi fırlattı, ''Yeter!'' diye bağırıp çıktı gitti. Bütün ısrarlara rağmen saçlarını 3 numaraya vurdurmaktan vazgeçmeyen bodur nöropsikiyatr, kocasının kendisini terk etmesi hikayesini, henüz bütün ayrıntılarıyla anlatma fırsatı bulamadığı Gül Nazmiye'yi sürükleyerek odasına kahve içmeye götürürken, başhekim teknisyenleri hamamda görevlendirmiş, yarın sabah burayı kupkuru göreceğim diye bangır bangır bağırmış, ardından soluğu 3 Kardeşler Pastanesi'nde almıştı. Şehir halkının yavaş yavaş işlerinden çıkıp evlerine gitmeye hazırlandıkları saatlerde sıcak bir salep içip kendine geldi. Emekli olmayı ilk kez ciddi ciddi düşündü. Niye çekiyordu ki bunca saçma sapan derdi? Evine kapanıp rahat rahat kitabını yazabilirdi. Ama hastaneden uzaklaşmayı içtenlikle istemediği için farkına bile varmadan aklı dağıldı, zihni oradan oraya sıçradı, sonunda kendini budaklı parke desenli muşambanın konferans salonuna yakışmadığını, eskiyen koltukların hiç değilse ön sırasının değiştirilmesi gerektiğini düşünürken buldu. Bir sponsor bulmak lazım diye mırıldandı. Belediye başta olmak üzere çeşitli devlet kurumlarıyla salonsuzluktan yakınan tıp fakültesinin ve ilaç firmalarının talepleriyle belli aralıklarla konferans düzenlenen salon hastanenin en ücra köşesindeydi. Yolunu bulmak bile meseleydi. Başhekim geçen yıl ok işaretli tabelalar yaptırmış, hastanenin her köşesine koydurmuştu. Ama gene de planı bir labirente andıran hastanede, yanlış yerlere gitmeden konferans salonuna ulaşabilen yok denecek kadar azdı. Oysa dönemin yöneticileri, bilhassa müsteşar Cevdet Pektaş, hastane planı çizilirken, konferans salonu için en ücra köşenin değil, en gösterişli yerin seçilmesini istemişlerdi. Cevdet Bey, 1898 yılında temeli atılan ve 1902'de hizmete giren, Cumhuriyet döneminde bir tuğla eklenmediği için ilk binası yetersiz kalan hastanenin, modern metotlarla yapılacak çok daha büyük ve gelişkin yeni binasında şık, modern bir konferans salonunun bulunmasını şart koşmuştu. Ülkeyi özgürlük ruhuna boğan 1961 Anayasası'nın coşkusu azalmaya, bilim ve kültürün parlayan yıldızı sönmeye yüz tutmuşsa da, üst düzey bürokratlar bilim ve kültüre hizmet ediyor gibi görünmekten hala hoşlanıyorlardı. Cevdet Bey, hastanenin en değerli kısmında yer almasını istediği bu salonda, dünyanın 4 bir tarafından gelen bilim adamlarının konferanslar vereceğini, böylece hastanenin sadece hastane olarak değil, aynı zamanda bir ilim-irfan yuvası olarak anılacağını, bunun da şehrin itibarını kat kat arttıracağını iddia ediyor, her şeyle bizzat ilgileniyordu. İşi gücü bırakmış, kendini hastanenin yeni binasına adamıştı. Daha temel için kazma vurulmadan masasının üstü envai çeşit katalogla, fayanstan elektrik prizine kadar, hepsi birbirinden yeni model, bir yığın inşaat malzemesi örnekleriyle dolmuştu. Gerçi Cevdet Pektaş'ın tüm varlığını bu binanın inşaatına adamasının nedeni, bilime duyduğu inanç değil, aşktı. Adam aşktan kanatlanmıştı, ayakları yere basmıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda üst düzeyde görevli bir dostunun odasında gördüğü badem gözlü Şehriban öğretmene kör kütük aşık olmuştu. O badem gözleri kapı aralığından görür görmez odaya dalmış, Şehriban'ın karşısına geçip oturmuş, kapakları sulu sulu şekilsiz gözlerini bu badem gözlerden alamamıştı. Bürokrat arkadaşı birer sade kahve söyledi o gün, müsteşar hemen yassı yenice paketini çıkarıp hem arkadaşına hem Şehriban'a sigara ikram etti. Sigaranın henüz insanlığın sonunu getirecek korkunç bir tehlike olarak ilan edilmediği, önüne gelenin her yerde sigara içtiği yıllardı. Şehriban, "Mersi kullanmıyorum," dedi. Müsteşarın kafasında günlerce bu söz yankılandı. Mersi kullanmıyorum. Çocukluğunda geçirdiği iltihaplı bir göz hastalığı nedeniyle bir gözü diğerinden küçük kalan, ama çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan bu kusuru gizlemek için gözlerinin çevresini siyah kalemle çizmeyi adet edinen Şehriban'a yakınları badem gözlü Şehriban diyorlardı. Şehriban yıllar sonra Ayvalık'ta tarçınlı lokma tezgahının başında otururken bir zamanlar kendisine badem gözlü Şehriban dendiğini acıyla hatırlamış, birkaç saniye içinde bütün hayatı gözünün önünden geçmişti. Buna birkaç kadının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yararına ikinci el kitap sattıkları tezgahtan aldığı Gülri Sururi'nin Kıldan İnce, Kılıçtan Keskince adlı anı kitabı neden oldu. Hikmetli göz kaleminin kendi buluşu olduğunu sanan Şehriban, ünlü tiyatrocunun da aynı sorunu yaşamış ve aynı hikmeti keşfetmiş olduğunu okuyunca, gayri ihtiyari tezgah camına yansıyan yüzüne bakmış, kendini iyice yaşlanmış bularak içi sızlamıştı. Müsteşarın kendisine vurulduğu gün, bir doğu şehrinin en ücra köyüne çıkan tayininin, hiç değilse Ankara'nın ilçelerinden birine, mesela Haymana'ya, Ayaş'a veya Bala'ya alınması için umutsuzca ricada bulunmaya gelmişti. Ailesinin yaşadığı şehirde özgürce hareket edemeyeceğini bilen Şehriban, başkentin modern düzeni içinde kendine okkalı bir yer bulmak, şehrin kibar kadınları arasına katılmak için can atıyordu. Müsteşar Cevdet Bey, Şehriban öğretmenin hastanenin yeni binasının yapılacağı şehrin kız öğretmen okulunun ilk mezunlarından olduğunu, ailesinin hala orada oturduğunu öğrenince, ilişkilerini kullanıp kızın tayininin ne Haymana'sı Bala'sı Ankara merkeze hem de başkentin en havalı ilkokulu olan Cumhuriyet İlkokulu'na çıkarılmasını sağlamakla kalmadı, bu badem gözlerle kolayca iletişim kurmasına yardım edecek bahaneyi de buldu. Artık varsa yoksa hastane, varsa yoksa Şehriban'dı. Genç öğretmen kızı ikide bir arıyor, hastanenin giriş kapısı şöyle mi olsun, böyle mi olsun, poliklinikler önde mi olsun, arkada mı olsun diye abuk sabuk sorular soruyor. Şehriban ben bilmem dedikçe şekerli bir sesle ama senin memleketine yapılacak diye üsteliyordu. En iyi planı çizdirmek için emlak işleri dairesinde gecesini gündüzüne kattığı yeni bina, sanki herhangi bir kamu binası değil, deliler gibi aşık olduğu Şehriban'ın doğup büyüdüğü, müstakbel kayınpederi ve kayınvalidesinin yaşamakta olduğu, bu nedenle sık sık gideceği daha şimdiden belli olan şehre vereceği bir düğün hediyesiydi. Makam arabasında birlikte görünmekten çekindiği için taksiye bindirerek kuytu lokantalara götürdüğü, mantodan ipek bluza, ayakkabıdan kombinezona, çeşit çeşit giyim eşyaları, kaçak parfümler, İçine kendi vesikalık fotoğrafını keserek koyduğu, kalp şeklinde kolye ucu hediye ettiği, pelür kağıtlara eciş bücüş bir el yazısıyla "Altın yüzük yaptırdım Tokat ustalarına, doktor rapor vermiyor gönül hastalarına" veya "Ata binesim geldi, çayda inesim geldi, badem gözlü o yari yine göresim geldi" gibi maniler yazıp, odacısıyla yolladığı sevgilisi Şehriban'ın memleketine yapılacak hastane binası için kolları sıvadı. Ama kolları sıvayınca yaptığı ilk iş inşaata el atmak değil, gut hastası olduğu için ayakları şişen, yaz-kış 42 numara terliklerle dolaşan karısı Naime Pektaş'ı terk etmek, eklemlerinin ağrılarından sabahlara kadar inleyen kadıncağızı 4 kız çocuğuyla baş başa bırakmak oldu. Torun torba sahibi Naime Hanım'ın bunca yıllık kocasının gencecik bir öğretmene gönül verdiğini duyunca neye uğradığını şaşırdı. En büyüğü evli ve çocuklu, en küçüğü lisede okuyan kızları altüst oldular. Cevdet Bey ne karısıyla çocuklarının gözyaşlarını aldırdı, ne yakınlarının teessüflerine, ikazlarına, hatta damadının tehditlerine kulak astı. Zavallı kadıncağızı kandırdı, boş bir kağıda imza attırıp boşadı. Anlı şanlı, davullu zurnalı düğün yapacak kadar da utanmaz biri değildi. Sade ama çok şık, Bakan Bey'in bile çelenk yolladığı bir nikah töreniyle yetindi, böylece Şehriban'ına kavuştu. Ancak çok geçmedi, Şehriban'ın gözü ne doğup büyüdüğü şehri, ne hastane binasını, ne de müsteşar kocasını görür oldu. Yeni binanın memlekete hizmet vermesine daha çok uzun yıllar varken, Cevdet Bey'i çalıştığı ilkokula komşu kız lisesinin beden eğitimi öğretmeni ve voleybol takımının antrenörü Civan Caymaz'la boynuzlamaya başladı. Belediye tahsildarının güzel kızı Şehriban'ın gözleri, müsteşarın makam arabası, makam şoförü, odacısı, kapıcısı, başkentin üst düzey bürokratlarıyla olan dostluğu ve Kavaklıdere'nin en güzel apartmanlarından birinin 4. katındaki çifte dairesi nedeniyle kamaşmış. Ama kendinden 25 yaş büyük adamın yatakta son derece başarısız ve itici olduğunu daha ilk gece anlayınca fena halde hayal kırıklığına uğramıştı. Başladığı işi kendisi için bile bitiremiyordu müsteşar, burnundan kesik kesik nefes alıp veriyor, çok yoruluyordu. Üstünde boylu boyunca yatan adamın memelerine yapışıp kalmış kara göğüs kıllarını bir bir toplarken kızcağızın midesi bulanıyordu. Kırıştırdıkları süre boyunca kendisi için ölüp biten müsteşara evlenmeden olmaz diyerek bir öpücük bile vermemekle ne kadar yanlış yaptığını acıyla anladı. Müsteşar sadece yatakta karısını mutlu edemeyen bir adam olsa kolaydı. Sevgilisi Civan arzularını kat kat gideriyordu. Ama koca diye koynuna girdiği adamın çoraplarıyla yatan, üstüne bir estağfurullah deyince geğirmenin mübah olduğunu zanneden, uyurken yellenen bir zavallı olduğunu anlayınca kocasından adam akıllı tiksinmişti. Bu nedenle daima sinirleri bozuktu Şehriban'ın, daima ilaç alması, daima başım ağrıyor Cevdet, varma üstüme deyip erken yatması gerekiyordu. Buna karşılık müsteşarın da Tokat'ın Erbağ kazasında bulunan bağını bahçesini dönüp dönüp satıp Şehriban'a pahalı hediyeler vermesi, ayaklarına kapanması, genç karısını tatillere, gezilere yollaması gerekiyordu. Şehriban oturdukları yayla gibi daireden, bindikleri makam arabasından, artık içlerinden biri olduğu üst düzey bürokratların kıymetli eşleri sınıfından vazgeçemiyor, Civan'la arkadaş evlerinde, ucuz otellerde gizli saklı buluşup yatmakla yetiniyordu. Ama bir gün beklenmedik bir şey oldu. Civan Caymaz, Şehriban'dan ayrılmak gereğini bile duymadan, çalıştırdığı voleybol takımındaki kızlardan birine, fileye yükseldiğinde at kuyruğu yaptığı sarı saçlarının ensesini yaladığını gördükçe içinin bir hoş olduğu lise 2 talebesi voleybolcu Sedef'e aşık olup evlenmeye kalktı. Şehriban öğretmenler odasında sevgilisinin sözlendiği haberini aldığında neredeyse bayılıyordu. Civan'la daha bir gün önce Keçiören'de bir arkadaş evine 15 dakika arayla girerek buluşmuşlar. Üst kattakiler duyacak, rezalet çıkacak diye korkudan dudaklarını ısıra ısıra sevişmişlerdi. Bir kutu diazem içerek intihara yeltendi. Akşam evine odacısının taşıdığı kilo kilo kuzu pirzola, kuş gönü pastırma, kalamata zeytin, eski kaşar ve anamur muzuyla gelen müsteşar Şehriban'ı ağızlı köpükler içinde bulup hastaneye kaldırdı. Şehriban kendini o kadar kötü hissediyordu ki, midesi yıkanıp özel odaya alındıktan sonra, sözde hatırını sormaya, aslında bir eli yağda bir eli balda bir kadın neden intihara teşebbüs eder diye merak ettiği için, ağzını aramaya gelen hemşire Emel Yanık'a, gözyaşları içinde her şeyi anlatıverdi. Kendisini bu seferlik kurtarmış olabilirlerdi ama, civansız yaşaması mümkün değildi. Gene intihar edecek, sonunda ya civanın ya toprağın olacaktı. Hemşire Emel Yanık, kendine ait olmayan sırları tutmaktan hoşlanan bir kadın değildi. Ama duyduklarını olduğu gibi de ifşa etmez, kendisine duyulan güveni zedelemezdi. Biraz kıvrandı, müsteşarın karısını yoklamaya gelen doktora, acaba midesini yıkayıp göndermek kâfi mi diye manidar bir cümle kurdu. Hemşirenin haddi olmayarak ve mesuliyet hissiyle doktora tavsiyesi, hanımefendiyi bir de bir asabiyecinin görmesinin icap ettiğiydi. Şehriban Hanım'ın gözyaşları içinde kendisine anlattıklarından gene haddi olmayarak bir daha teşebbüs edeceği gibi bir netice çıkarmıştı. Müsteşar Bey'in karısı kendisini çok endişelendirmiş, ya ismi lazım değil bir kişinin ya toprağın olacağım demişti çünkü. Bu cümleyi duyduktan sonra meraklı doktorun hemşireyi sıkıştırması kaçınılmazdı. Emel Yanık, Şehriban'ın söylediklerini tamamen hastanın ruhi sıhhati hususunda endişe duyduğu için anlattı, ismi lazım değil kişinin kim olduğunu söylemeye de mecbur kaldı. 10 dakikayı geçmeyen bu konuşmadan sonra doktor daha Şehriban'ın yattığı kattan çıkmadan servis hemşireleri, sabah olmadan nöbetçi doktorlar, ertesi gün bütün hastane, bir hafta içinde de bütün başkent, Şehriban'ın müsteşar kocasını yakışıklı bedenci ile aylardır boynuzladığını öğrendi. 25. ayrımın sonu. Sayfa 223.